Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Günaydın Türkiye, yeni gün başlıyor. 29 Şubat sabahındayız. Yeni hafta başladı. Bayatlayan Şubat'ı da kapatıyoruz galiba. Böyle söylenebilir. Huzur dolu, şimdiden huzur dolu. Kendinizi güvende hissedeceğiniz, tadında bir pazartesi sabahı diliyorum. Sendroma hafta başında inanan bir insan değilim. Bundan dolayı öyle sendrom vurgulu bir açılış yapmayacağım. Alelade bir gün ve tadını çıkarmaya devam edin. Huzurlu bir gün diliyorum. Sanıyorum en çok buna ihtiyaç var. Yerimiz Bursa, her sabah olduğu gibi. Yerimiz Kocaeli ve tabii ki İstanbul. Adres Twitter'da Günaydın Sputnik bekleriz. Masada Onur var, Onur Er var. Mikrofonda ben varım. Murat Cengizer gündemize her zaman olduğu gibi tabii ki yoğun akıcı. Enteresan bir hafta sonundan çıktık ki aynı zamanda sabah şu saatlere Oscar ödülleri yansımaya başladı. Ödüller bir bir dağıtıldı. Inarritu fırtınası esiyor. Özellikle Diriliş filmiyle Meksikalı yönetmen, o kült yönetmen sıra dışı bir görüntü çizdi ve Oscar'ı kaptı. Tabii ki Leonardo DiCaprio'nun da başarısını konuştuk. Yani sıcağı sıcağına bir Oscar haberini hemen aktaralım size. En iyi erkek oyuncu DiCaprio bu Oscar'ı alan isimdi. Zaten muhtemelen o alacak deniliyordu ve bir anlamda bu gerçeğe dönüşmüş vaziyette. 7.34 saat İstanbul'da, şimdi doğrudan madem yoğun akıcı bir gündem dedik, o zaman trafikle başlayalım. Bakalım sabah saatlerinde bir arıza caddelerde, trafikte yaşanıyor mu?
Hangi yollarda yoğunluk var? Trafik nerelerde akıyor? Alternatif güzergahlar hangileri? Günaydın Türkiye Trafik Raporu.
Onur işareti verdi. Şimdi hemen İstanbul trafiğine bir göz atalım. Acaba kaza haberi var mı? Arıza durumu var mı? Önce Haramidere'ye gidelim. Avcılar arası çok yoğun. Şu dakikalarda baya baya sıkışıklıklar var. Hatta özellikle araçların ortalama hızının neredeyse 15 kilometreye kadar düştüğünü belirtelim. Yani bu hemen hemen durma noktası ki Küçükçekmece'ye kadar zaten devam ediyor. Sonrasında Çoban Çeşme trafiği de buna ekleniyor. Hemen ardındansa klasik bir İstanbul güzel yahu diyelim, Bahçelievler, yani İncirli Haliç Köprüsü istikameti tamamen yoğun vaziyette. Haliç'ten çıkıyorsunuz, yine sıkışan bir trafik var. Hiç mi açılmıyor bu trafik? Köprüye doğru yerler açılıyor aslında ama sonrasında Mecidiyeköy Boğaziçi Köprüsü arası yine yoğun. Düşünün, abartmıyorum size, neredeyse Avcılar'dan İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün çıkışına kadar yer yer açılmış olsa da sıkışık, bayağı sıkışık bir trafik söz konusu. Bunun yanı sıra tabii iyi haber, kaza yok, arıza haberi yok. Peki TEM trafiği Avrupa'da ne durumda? Önce tabii TEM'e döndüğümüz zaman her sabah olduğu gibi yine yoğun vaziyette. Mahmut Bey gişelerde yoğunluk artmaya başladı. Hatta araçların ortalama hızı Bahçeşehir'den itibaren 22 kilometreye kadar düşmüş vaziyette. Basın Ekspres'e girildiği anda problem yok. Trafik tamamen açık. Aksi istikamette açık vaziyette ama şu dakikalarda Güneşli Bağcılar istikametinde yer yer yoğunluklar göze çarpıyor. Bunun yanı sıra Bağcılar'dan Otogar'a doğru hareketlendiğimizde, yani Esenler yönünde yine sıkışmakta olan bir trafik var. TEM'de özellikle ikinci köprüye doğru zaten trafik yoğunluğu artmaya başladı. Hatta 15 kilometreye kadar düştü ama aksi istikamette en ufak bir problem yaşanmıyor. Köprülerde son durum ne? Önce Boğaziçi fazlasıyla yoğun. Her iki katılım, hem Altunizade hem Beşiktaş-Barbaros katılımı sıkışık vaziyette ama sonrasında açılan trafik var. İkinci köprüye döndüğümüz zaman tipik bir İstanbul klasiği bu. Her sabah olduğu gibi yine fazlasıyla yoğun. Boğaziçi Köprüsü'ne oranla çok daha sıkışık bir trafik. Özellikle ilk dakikalardan itibaren Beykoz katılımı yoğunluk artmaya başladı. Araçların ortalama hızı 30 kilometreye düştü. Ataşehir ve Ümraniye kavşaklarına döndüğümüzde yine baya baya yoğun trafik söz konusu. Şimdi Sabiha Gökçen'den Pendik'e doğru hareketlendiğimizde trafik yoğunluğunun azaldığını aktaralım. Yani havalimanı çıkışlarında problem yok. Ama Yeşilköy'den çıktığınızda Çobançeşme'de sizi bayağı yoğun bir trafik karşılıyor. Tuzla-Kartal istikametinde de araçların ortalama hızı artık 22'ye kadar, kilometreye kadar düşmüş vaziyette. Buraya da dikkat diyelim, sabah sabah sizi trafikle boğmayalım. Hadi biraz dışarı çıkalım. Çünkü dışarıda başka mevzular var. Onlardan biri Suriye'de ateşkes meselesi. Bir diğeri ise komşudaki enteresan seçim rüzgarı.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya haberleri.
Şimdi İran haberleri demek lazım çünkü uzmanlar meclisi seçimleri var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi düzenin maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Rafsanjani ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yani ılımlı kanat, İran'da reform arayan, başka gözle İran'ın toplumsal yapısına bakabilen, kanat dediğimiz muhafazakarların karşısında yerini alan bu hareket ciddi hamle yaptı. Hatta ilk ikiye yerleşmiş vaziyette ve 16 kişiden 13'ü seçildi. Düşünün Rafsanjani kanadından. Tabi Ali Hamane'ye, dini lidere yakın duran Anayasayı Koruyucular Konseyi var ki 10. sıraya kadar düşmüş vaziyette. Ciddi bir yara almış gibi gözüküyorlar. Uzmanlar meclisin peki özelliği ne? Tamamen dini lider üzerinden yapılan bir seçim bu. Yani yarın öbür gün eğer Hamaney ismi çalışamayacak duruma gelirse ya da hayatını kaybederse, bu durumda uzmanlar meclisi gidecek, toplanacak ve yeni dini lideri onlar seçecek. İran siyasetinde dini lider en tepe nokta demek. Yani aldığınız karar neyse, siyasi politika yapıcıların o bir anlamda çizgileri neyse, her şeye en tepe noktadaki Ali Hamaney, yani İran dini lideri karar veriyor. Yani İran bir anlamda şimdi en tepeyi seçmeye çalışıyor diyelim, veya en tepenin yolunu, kaldırım taşlarını döşüyor diyelim. 7.39 saat, hızlı gidelim. Kısa aktaralım, boğmayalım sabah sabah sizi. Çünkü gündem bir hayli hareketli. İçeri dönelim ama içeride enteresan bir istifa sinyali geldi. Hatta bırakın sinyali falan, Mustafa Denizli şimdi istifaya hazırlanıyor.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Türk futbolunun öncü ismi sevgili dinleyiciler, aslında ilkler demek lazım. Hani Fatih Terim birçok başarının belki usta ismidir ama Mustafa Denizli de öncüdür. Onun karakteri farklıdır. Bundan dolayı belki Fatih Terim'le Mustafa Denizli farkları dediğimiz zaman herhalde ana karakter olarak onun öncülüğünü ortaya çıkaracağız. Yani 80'lerde Türk futbolu Avrupa'nın yanından dahi geçmezken yarı final, ki şampiyon kulüplerde yarı final oynatan bir isimdi. O zaman Galatasaray başka. Ama şimdiki Galatasaray tam anlamıyla Mustafa Denizli'yi bile ipe götürmüş vaziyette. Efendim, dün akşam Galatasaray Antep deplasmanındaydı ve rakibine 2-0'la boyun eğdi. Emre Nefiz de skoru 1-0 yaptı. Henüz dakika 5'ti. Larsson'la fark 2'ye çıktı Antep kanadında. Tabii Gaziantep Spor kritik bir galibiyete imza atmış oldu. Önemli bir 3 puandı ama Galatasaray bir anlamda bildiğiniz gibi dedirtti. Ve özellikle Hamza Hamzoğlu sonrasında Mustafa Denizli dönemi baya sorgulandı. Mustafa Hoca'yla aslında Galatasaray gerçekten de tarihi anlamda dip yapmış vaziyette. Şimdi 23 Kasım'da göreve geldi ama onun döneminde 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Ama şöyle bir özelliği vardı. Önce Süper Lig'e veda edildi. Ardından Avrupa Fatih'i, Avrupa'yı unuttu. Ve o defterde Lazio yenilgileriyle kapatıldı. Ve sonrasında Mustafa Denizli'den dün sıcağı sıcağına maç sonrası bir açıklama geldi. Ne söylediğine kulak vermeyin, temposuna bakın ve kelimeler arasındaki boşluğa özellikle dikkat edin. Bu tam anlamıyla bir hezimet konuşması ve Mustafa Denizli'nin haleti ruhiyesi.
Bu göreve geldiğim zaman birçok şeyi takım içinde, kulüp içinde gidişatı değiştirebilecek bir takım oluşumları gerçekleştirmek için başladık. Fakat bunları maalesef gerçekleştiremedik. Gelirken kullandığım bir ifade, bir cümle vardı. Eğer kariyerim bir yara alacaksa Galatasaray için değer demiştim. Evet, bu tabloda bir yara aldık ama kariyerimizin dışında da bazı yaralar almaya başlıyoruz. Bunlar daha insanı üzüyor, rahatsız ediyor. Yani kendi içimde her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz ama mümkün mertebe imkanları değerlendirmemizle ilgili bir hadise. Dolayısıyla biraz evvel Sayın Başkanımızla görüştüm. Yani kendisiyle uzun bir toplantı yapacağım. Ondan sonra da daha sağlıklı bir açıklamayı, kendi kafamda gerçekleştirdiğim düşünceleri hayata geçireceğim.
Türkiye günaydın, 7.42 saat. Mustafa Denizli'nin istifası, tırnak içindeki istifası böyle ama bu bir sinyal, bu bir mesaj. Muhtemelen bugün galiba başkan ben bu işi yapamıyorum diyecek. Çünkü Hamza Hamzoğlu'nun galiba Galatasaray'da çok ciddi hakkı yendi. O yenen hakkın üzerine gelen bir Mustafa Denizli vardı. Bu da zaten pek etik olmamıştı. Yani fırsatı değerlendirir gibi gelince çöküşte biraz hızlı oldu galiba. Kişisel yorum böyledir ama çok da Denizli'ye baktığımda hep nedense o yorum aklımda. Efendim 29 Şubat ayın son günü, yarın yepyeni bir ay başlıyor. Tabii 4 yılda bir 29 görüyoruz Şubat'ta. Aramızda tabii bazı şanslılar var. Şimdi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamış, onun verileri. Türkiye'de 29 Şubat'ta doğmuş yaklaşık 36 bin kişi bulunuyor. Onlar açısından tabii enteresan bir doğum günü kutlaması bu. Hani 4 yılda aslında az sürede yapılan, hani araya belli molaların girdiği süreçte yapılan doğum gününün ben yine de farklı olduğunu düşünüyorum. Hatta onlardan birini bayağı yakından tanıyoruz. Nejat İşler 29 Şubat'ta doğmuş, 4 yılda bir kutlayabilen, hatta belki de kutlamaktan uzak duran bir isim gibi diyelim. Şimdi enteresan bir konu var. Bugün bazı gazeteler manşetten görmüş, biz aynı zamanda 20 Temmuz'a götürmüşler. Aslında 20 Temmuz Türkiye'de bir kırılma takvimi. Yani terörün tamamen adeta düğmesine basıldığı ve 7 Haziran seçimleri sonrasında bir anda Türkiye'nin toplumsal açıdan da doğrudan, yani direkt terörle tanıştığı bir takvim ve hala gariptir o terörün uzantılarını hissetmeye enine boyuna devam ediyoruz. İşte Sultanahmet patlıyor, Ankara iki kez havaya uçuyor. Suruç'taki patlamayı konuşuyoruz ki bu defa sizi Suruç'a götüreceğiz. Hatırlarsınız çok simgesel bazı kareler vardı. Yani dram üzerinden, acı üzerinden pek simgesel karelerden de bahsetmek istemiyor insan ama IŞİD'in işte canlı bombasının saldırısına uğrayan onlarca insan, 33 insanı kaybetmiştik ve o gün yerde yaralı halde el ele yatan iki kadının fotoğrafı Suruç'un simgesi olmuştu. Dün gibi hatırlarsınız. Onlardan biri Marmara Üniversitesi'nde tıp fakültesinde çocuk hastalıkları uzmanlığı yapan Doktor Çağla Seven. Bir diğeri ise öğrenci. Çanakkale 18 Mart'ta öğrenciymiş. Eğitim fakültesi öğrencisiymiş Gökçe Çetin. O işte o saldırının hemen akabinde yaralı şekilde kanlar içerisinde yan yana duran, ellerini birbirine kenetleyen ve böyle bir kadraja giren ikiliydi. Terörün pis yüzünü ayaktayız, yıkılmıyoruz dedirten tarafını aslında yansıtan, hani o pis yüzüne cevap bulan ikili gibiydi. 7 ay sonra bu ikili yan yana geldi. Bu sefer tabii çok sağlıklı şekilde geldiler. Kadıköy'de buluştular ve o günkü gibi yine teröre inat, el ele poz verdiler demiş bugün Türk basını. Hazır terör demişken tabii doğrudan sizi Ankara'ya götürmenin zamanı. Çünkü 29 insanın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren faile ilişkin açıklama vardı. Kanal 7 ekranlarına çıktı İçişleri Bakanı Efkan Ala ve açıklanan iki ismin de aynı kişi olduğunu söyledi o sözler.
Parmak izleriyle, fotoğrafıyla, kendi beyanıyla Suriye'den girdiği, Amu'da doğumlu olduğu, sonradan başka terör örgütlerinin açıkladığı başka isimli kişi de bu. Aynı kişi olduğunda tereddüt yok. Zaten onlar da başka bir şey iddia etmiyorlar. Terör örgütleri farklı mı? Yani Suriye'nin kuzeyinde bugün PYD, YPG adı altında faaliyet gösteren, terör faaliyetlerinde bulunan ayrı örgütler mi? Sanki çok efendim farklı kişilerden bahsediliyormuş, ilk açıklanan, söylenen şey yanlış çıkmış gibi bir intiba verilmeye çalışıldığı için söylüyorum. Kişi aynı kişi.
Efendim gelin sizi bir mucizeye götürelim. Olay Tayland'da yaşanıyor. Bir arıza kadının, daha doğrusu arıza annenin tercihi. Bazen hayat hakikaten o kadar zor ki. Yani bu çocuk doğdu mu yoksa ölümle mi tanışıyor? Bambaşka bir hayat mı başlıyor? Yorum sizin. Suda Tongti kadının adı. 42 yaşında kadın hamile. Daha doğmadan bebeği hakkında vahşi bir cinayet planı var. Ve doğumun başlamasıyla doğrudan ormanlık bir alanın yolunu tutuyor. Dünyaya gelen bebeğin göbek kordonunu orada bulduğu bir tahta parçasıyla kesiyor. Sonrasında hani herhalde diyorsunuz anne olarak hani bebeğe sahip çıkacak ama tam tersi oluyor. Aynı tahta parçayla bebeğin vücudunda tam 14 yara açıyor. Yani bebeği kesmeye başlıyor. Sonra plastik bir poşetle boğazını sıkıyor. Son olarak da bebeği gömüp canlı canlı gömüp uzaklaşıyor. Ve garip olan şey tesadüfün, hani buna tesadüf mü demek lazım, mucizenin ta kendisi mi demek lazım, o bebek hayatta. Çünkü ağlama sesini uzaktan geçen bir kişi duyuyor, apar topar hastaneye kaldırılıyor, bebeğin durumu gayet iyi, bebeğe toprağın oğlu adı veriliyor. İşte Taylandça Aydin denmiş ve o anne de, tırnak içindeki anne de şimdi cezaevinde. Bu çocuk doğdu mu, öldü mü, yorum sizin şimdi hava durumu.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Biraz ılık başladık gibi sanki. Hani Mart biraz ılık geçeceğe benzer gibi ama tabii ahkam kesmeyelim buradan. Meteoroloji mühendisi Kenan Yüksel bizi bekler. Kenan Bey günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum efendim.
Teşekkür ederiz. Yeni haftanız hayırlı uğurlu olsun bu arada. Hemen havayı sorsak size neler anlatırsınız güne ve haftaya ilişkin?
Evet, yaptığımız son değerlendirmeye göre sizin de dediğiniz gibi Mart ayına oldukça ılık başladık ve yağışsız başladık. Şu an için yurt genelinde herhangi bir yağış yok. Hava oldukça güzel, açık, az bulutlu. Sadece Marmara bölgesinde sisli pusat sisi var an itibariyle. Orada gün içerisinde sıcaklığın artışıyla birlikte sisin ve pusun dağılmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, il merkezi bazında da oldukça yüksek sıcaklıklar var bu yüzden. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığı 17 derece. İzmir'de günün yüksek sıcaklığı 23, Adana'da 26, Antalya'da 22 derece olurken Ankara'da bugün en yüksek sıcaklığı 21 derece. Yine hava yarın da aynı bu şekilde, il merkezinin sıcaklıkları da bu şekilde olmak kaydıyla yarın da böyle olacak. Ancak çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayan ılık ve yağışlı bir havanın gelişinde şimdiden belirtelim efendim. Yaptığımız son değerlendirmeler bu şekilde.
Havanın raporu böyle. 7.49 saat, birazdan İstanbul trafiğiyle karşınızda olacağız. Ama önce biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından 29 Şubat takvimiyle devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye, 7.54 saat, hemen gündemle devam edelim. Önce enteresan bir haber. Kenan Işık'ı öldürdük galiba sevgili dinleyiciler. Hani bir kısmımız öldürüyor, bir kısmımızsa hayır ölmedi mesajı veriyor. Şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Twitter hesabından önceki gece saatlerinde enteresan bir tweet atılıyor. Kenan Işık'ın 68 yaşındaki sunucunun öldüğüne dair bir tweet bu. Tabii bir anda yer yerinden oynuyor. 1,5 yıl önce düşüp beyin kanaması geçen, hatta neredeyse sanıyorum 2 sene, ben 2014 Ocak diye hatırlıyorum. O tarihten bu yana komada olan Kenan Işık'ın ailesi de tabii dün sabah bu haberi yalanlarken diğer taraftan da tepki gösteriyor. Ve gözler Beşiktaş Belediye Başkanı'na dönüyor. Sosyal medya danışmanın böyle bir tweet atmış diyor. Ben yurt dışında olduğumdan dolayı olayı yeni öğreniyorum. Kenan Işık'ın eşi Beril Hanım'ı arayarak üzüntülerimi özellikle bildirdim diyerek yazıyor. Yani bir anlamda bir özür tweet'i veya açıklaması oluyor bu. Ve başkanın sosyal medya danışmanının görevine son veriliyor. Bir insan neden acaba böyle bir durumdaki insanı öldürme ihtiyacı duyar? Ya da bu tarz haberler bu kadar ayyuka çıkmışken, hani belli periyotlarla neredeyse spekülasyona dönüşürken, biraz da sanıyorum ilgili ailenin üyelerinden de belli dönemlerde en azından bilgilendirici mahiyette açıklamaların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü böyle açıklamalar gelmediğinde sosyal medya biraz öldürmeye meyilli, öldürmeye meraklı, sadece Kenan Işık için değil. Tabii ki daha birçok isim için benzer haberleri okumuş durumdayız ama öncelikle Allah sağlık versin tabii, yani ciddi bir süreci de konuşmuyor değiliz. Efendim devam edelim. Şimdi Türk siyaseti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü yorumu üzerinden bambaşka bir hadiseyi konuşuyor. Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği tahliye kararını eleştirdi Erdoğan. AYM kararına, yani Anayasa Mahkemesi kararına sessiz kalırım ama saygı duymuyorum dedi. O sözleri hatırlamaca.
Bu olayın ifade özgürlüğüyle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu bir casusluk davasıdır. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. İfade ve düşünce özgürlüğünün sonuna kadar yanındayım. Ama ifade ve düşünce özgürlüğü maskesi altında bu ülkeye saldırı hakkını da kimseye tanınmasına taraftar değilim. Çünkü bu bir casusluktur. Kusura bakmayın. Ben bu kadar rahat onların yanında olamıyorum. Ve bu konuda da inandığım doğrular neyse bu doğruların da sonuna kadar arkasında olduğumu ifade etmek istiyorum.
Erdoğan içeriden gazeteci değil casus çıktı dedi bir anlamda ve CHP ve MHP'den ciddi tepki geldi. Hatta sert tepki geldi. Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 28 Şubat bundan sonra Cumhurbaşkanı eliyle yargıya yapılan bir darbe olarak anılacaktır dedi. Yani 2016-28 Şubat'ını kastetti ve Erdoğan yargıya balans ayarı yapmaya kalkmıştır şeklinde bir değerlendirme. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural konuştu. Erdoğan bu karara uymuyorum diyerek hukuk devletine darbe vurmaktan kaçınmamıştır dedi ve özellikle bu mecliste de çok ciddi itiş kakışa neden oldu. Sert dille eleştirdi CHP'li vekiller kürsüde işte Erdoğan'ın sözlerini. Barış Yarkadaş'la AK Parti'den Mehmet Metiner'in tartışması bir anda alevlendi. Büyüdü ve araya girenler oldu. Neyse ki sağduyunun veya sağduyu çağrısı yapan vekillerin ön plana çıktığı bir ortamda olay çok da fazla büyümedi. Efendim 7.59 saat, gelin bu defa para piyasalarıyla çıkışı yapalım çünkü yeni hafta başlıyor. Acaba hangi rakamlar üzerinden başlıyor? Önce dolar.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Dolar Dolar yükseliş trendinde 2 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Euro'da 3 lira 25 kuruş o da yükselişte. Altının gramı 116 lirayı gördü. Borsa ise zaten cuma kapanışını 75 bin bandının altında yapmıştı. Bu bir düşüştü. Hatta 74.929 puan. Bu hafta önemli. Neden önemli? Yurt içinde Şubat enflasyonu açıklanacak. Yani bu rakamları piyasa kodlamış olacak, fiyatlayacak. Diğer tarafta yurt dışında ise özellikle gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde, çünkü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve yatırımcı tarafından, bu da sadece tabii içerideki yatırımcı değil, küresel yatırımcı açısından da merak konusu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğer devam ederse iyimser hava devam edebilir ve doların seyri bu şekilde yine yoluna devam edebilir denmiş. Yani bu hafta özellikle Şubat enflasyonuyla Amerika'dan gelecek tarımsal veriye özellikle dikkat diyelim, nokta. Saat 8, birinci bölümü kapatalım. Şimdi radyonuzda haber zamanı.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette, tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye. Geçtik ikinci bölüme. 29 Şubat sabahındayız aynı zamanda. Ayı kapatıyoruz. Yarın yepyeni bir ay başlıyor. Bugünse yeni hafta, yeni gün başladı. Kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir pazartesi sabahı diliyorum. Artık bu bile yeterli. Huzurlu bir gün diliyorum. Yerimiz İstanbul, yerimiz Bursa, yerimiz Kocaeli. Adres de Twitter'da Günaydın Sputnik ve yoğun akıcı gündemle devam edelim. Şimdi AYM, Anayasa Mahkemesi, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anlamda mahkemeyi neredeyse tanımıyorum mesajını verdi. Son karar üzerinden. Dündar ve Gül'ün tutukluluğunda hak ihlali olduğuna karar verdi. 17 üyeli Anayasa Mahkemesi ve mahkemenin geçen haftaki tarihi genel kurul toplantısına 15 üye katılmış vaziyette. Bakın, üyeler üzerinden çok enteresan bir karşımızda bir portreler ağı var aslında. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la 11 üye o gün hak ihlali diyor. Can Dündar ve Erdem Gül davasında ve 3 üye ise ihlal yok vurgusu yapmış. Serdar Özgüldür ve Nuri Neciboğlu yurt dışında oldukları için zaten oylamada yok. İhlal var diyen 12 üyeden 9'uysa Abdullah Gül döneminde atanmış. İkisi Ahmet Necdet Sezer döneminde, biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş. İhlal yok diyen 3 üyeye döndüğümüzde biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ikisini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti çoğunluğu belirlemiş durumda. Yani onlar seçmiş durumda. Zaten bu seçilen isimler doğrudan ihlal yok demiş durumda. Ve oy kullanmayan işte Özgüldür, Sezer, Neciboğlu, Gül döneminde Anayasa Mahkemesi'ne gelen isimler. Yani tabloya baktığımız zaman özellikle Gül sürecinin ciddi bir üye fazlalığı var. Üye ağırlığı var. Fazlalık demeyelim ona. Erdoğan işte 2019'a kadar sürecek olan Cumhurbaşkanlığı döneminde 3 üye daha atayacak. O dönem belki dengeler değişmeyebilir ama sonrasındaki 6 ayrı atamayla Erdoğan dengeleri değiştirebilir deniyor. Şimdi bu döneme baktığımız zaman Gül'ün atadığı Neciboğlu'yla Sezer'in atadığı Paksüt 2018'de noktayı koyuyor. Ahmet Necdet Sezer'in atadığı bir diğer isim Kaleli, Serruh Kaleli, o da 2019'da emekli oluyor. Bu durumda tablo Gül 9 üye, Ahmet Necdet Sezer 1 üye, meclisten 3 üye ki AK Parti çoğunluğu olacak muhtemelen ve Erdoğan 4 üye şeklinde olacak. Bu ne anlama geliyor? Yani Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer ağırlığı 10 üyeyle yoluna devam ederken Erdoğan ve meclisin toplamdaki 7 üyesi yavaş yavaş yukarıya doğru hareketleniyor. Fakat 2019'da mevcut anayasal sistem içinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse Erdoğan, bu durumda ikinci döneminde 6 üye daha atamış olacak. İşte bu dönemde dengeler, yani 2020'den itibaren Anayasa Mahkemesi'nde tamamen Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı lehine değişmiş olacak. Bunu da özellikle aktaralım. Efendim, neyle devam edelim? Bugün şimdi tabii sabah sabah sizi siyasetin derin ağırlığı içerisine boğmayalım. Burada boğmayalım, biraz dışarı çıkaralım. Çünkü aynı zamanda bu akşam Kadıköy'de, İstanbul'da yer yerinden oynayacak gibi malum bir derbi gecesi yaşayacağız. Enteresan bir gün yaşıyoruz. Hani normalde ya cumartesi ya pazar günü bunun tadı çıkar ama Fenerbahçe'nin Avrupa resitalinden dolayı diyelim, şimdi maç doğrudan pazartesi gecesine kaymış durumda ve derbiyle sizlerleyiz.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Efendim, Türk futbolunun iki devi bu akşam karşı karşıya gelecek. Özellikle geçen sezon aslında son haftalara kadar fena da gitmediler. Bir ara Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturmuştu. Galiba 27. haftaydı İsmail Kartal dönemi. Ardından Beşiktaş öncesi ve sonrasında zaten bambaşka bir Bilic rüzgarı yakalamıştı ama Mayıs'a lider giren Beşiktaş, Mayıs sonunda kupayı adeta elleriyle Galatasaray'ın istikrarlı kadrosuna bırakmış oldu. Performansına bırakmış oldu. Ve bu akşam işte o iki dev yine şampiyonluk mücadelesinde. Bu sezon zaten özellikle Beşiktaş'ın performansı kalburüstü. Fenerbahçe'de yer yer iyi toparlandı. Yer yer vasatı aşamasa da özellikle büyük maçların altından iyi çıkabiliyor ve şimdi bambaşka bir tablo var. Bir maçı eksik 51 puanlı Beşiktaş lider vaziyette. 50 puanlı Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler bu akşam Kadıköy'de. Yer Ülker Stadı. Hala bu isme bir türlü alışamadım. Hep Şükrü Saracoğlu doğrudan böyle kısaltasım geliyor ama tabii resmi artık tanım Ülker Stadyumu şeklinde. Kadıköy'de bir zirve maçı ve bu akşam saat 8'de başlayacak maç. Cüneyt Çakır bu zorlu maçı yönetecek isim. Beşiktaşların biraz canını sıkalım. Cüneyt Çakırlı maçlarda İbre Beşiktaş'ın biraz aleyhinde. Şimdiye kadar 3 maç yönetmiş. Hiçbirinde siyah beyazların galibiyeti yok. Fenerbahçe ise sadece bir kez kazanabilmiş vaziyette. Rakamlar Fenerbahçe lehinde. Şu ana kadar 340 kez 339 kez karşı karşıya gelmişler. 128'inde Fenerbahçe'nin galibiyeti var. 123'ünde Beşiktaş sevinmiş. Ve Kadıköy'deki tabloya baktığımız zaman Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı yenilgi unutan bir Fenerbahçe var. Yani 4-3 aslında Fener'i sarsmış. Beşiktaş'a da biraz kötü gelmiş. O Pankulu efsanevi maç. Onun hemen ardından Beşiktaş stat'tan, Kadıköy'den pek sağ çıkamıyor. Fenerbahçe'de iyi toparlıyor. İşte Galatasaray'a karşı 17 maçtır. Beşiktaş'a 11 yıldır mağlup olmayan bir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Gomez kanadına döndüğümüz zaman sabırsızmış, derbi bekliyormuş. Tam bizlik bir hadise bu da. Robin van Persie'ye baktığımız zaman o da uçmaya hazırmış. Bugün Türk basını bu ikili üzerinden tamamen coşmuş vaziyette. Yani disipline adamlardan bahsediyoruz. Öyle tek maçlık adamlar değil bunlar. Hatta kırmızı şeytan olarak zamanında uçmuş bir van Persie bugün 11'e girsin. Belki bu bile Fenerbahçe taraftarı açısından yeterli. Peki kadroda son durum ne? Şimdi hemen muhtemel ayaklara dönelim. Fenerbahçe cephesi önce. Kalede Volkan var. Savunmada muhtemelen sağ bekte Gökhan, sol bekte Caner'i izleyeceğiz. Tandemde Kerş, Alves ikilisi var. Ortanın ortasına döndüğümüzde Soza, Mehmet Topal çiftini görüyoruz. Onların önünde Diego var. Sağ kanat Nani'ye, sol kanatsa Volkan Şen'e teslim. Ve tek forvet şeklinde muhtemelen tabii Pereira yine hepimizi yanıltmazsa Van Persie'yi izlemiş olacağız. Baskı biraz sonuç verdi gibi. Son karşılaşmada doğrudan 11'de oynadı Van Persie. Biraz başkanın da galiba ağırlığını hissetmeye başladı Pereira. Ve Van Persie muhtemelen bu akşam 11'de. Ve Kara Kartal'la başlayalım. Kalede Tolga var. Savunmada Beck, Alexis, Marcelo, İsmail. Orta alan kalabalık olacak özellikle Kadıköy'de. Kolejma sağ kanatta, Olcay solda bindirmeler yapacaklar. Ortanın ortasında Oğuzhan Sosa'yı izleyeceğiz. Ve hemen gerilerinde Atiba olacak. Defansın sigortası kıvamında. Atiba'yı da bir anlamda Fenerbahçe'nin forvetlerine, hücumcularına karşı belki dirençli izleyeceğiz ve tek forvet Mario Gomez. Yani Gomez'le Van Persie'nin müthiş maçını izlemiş olacağız. Başka yolu yok diyor Pereira. Yani bu akşam kazanmak durumundayız mesajını veriyor. Şenol Güneş'te lider gittik. Yine lider döneceğiz. Avantajı, yani 4 puanlık avantajı kullanmak istiyoruz mesajını vermiş durumda. Yarın bakalım size buradan, bu mikrofonlardan nasıl bir tablo aktaracağız. Özellikle iyi futbolu tercih eden, futbola karar verenin kazansın dediğimiz, demek durumunda kaldığımız bir futbol akşamı diliyorum. Hadi buradan da yine Edirne ötesi.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
Tabii Fenerbahçe Beşiktaş maçının dünya için çok fazla bir önemi yok. Çünkü dünyada bambaşka hadiseler var. Parçalı bulutlu bir ateşkes konusu konuşuluyor. Şimdi yayının son bölümünde özellikle milli güvenlik uzmanı Sait Yılmaz'a özellikle kulak verin diyorum. Çünkü geçen işte bu süreci cumartesi sabahı başlayan, bir anlamda cumayı cumartesiye bağlayan gece işte ateşkesin start aldığı ve sonrasında daha ilk günde yine bombaların patladığı enteresan bir günü konuşuyoruz ve dönemi konuşuyoruz. Yani ateşkese devre arası diyenler var. Sait Hoca'nın dediği gibi bu zamana oynamadır. Yani bunun üzerinden taktiksel planlar işliyor diyen uzmanlar var. Son bölümde kaçırmayın, peki neler oldu hafta sonu? Ateşkese karar verildi ama Suriye yine bombalandı. Hem de öyle böyle değil. Şimdi muhalif gruplar Rus uçaklarının bazı kentleri bombaladığını iddia etti. Rusya'dan hava saldırılarına ilişkin anında zaten yalanlama geldi. Suriye yönetimi ve birçok muhalif grup, ki 100'e yakın gruptan bahsediyoruz. Yani bunları bir arada tutmak da zaten mesele. Ki Esad'a karşı da zaten zamanında pek tutulamadı. Bunu Ankara'da başaramadı. Ve muhalif grupla rejimi kapsayan anlaşmadan bahsediyoruz. IŞİD ve El-Kaide zaten bu ateşkesin ortasında, göbeğinde değil. Onlar doğrudan bombalanıyor. Ama tabii bölgeden enteresan haberler var. Özellikle IŞİD'in Tel Abyad'ın yine merkezine uzandığı iddiası vardı. 15 kilometre ateşkesten faydalanarak içeri doğru girdiği iddia edilmişti ki özellikle Kürt güçlerin yine IŞİD'i püskürttüğü belirtiliyor bugün itibarıyla. Bunun dışında tabi tabloya baktığımız zaman El Nusra cephesinden ard arda tehditler geldi. Siperlerde gerçek müzakere siperlerde yapılıyor dedi El Nusra cephesi yönetimi. Ama diğer tarafta özellikle Rusya saldırılarını durdururken rejim ve muhalefet yine birbirine yer yer saldırmak durumunda kaldı. Yani bölgede daha ilk güne rağmen, ilk iki güne rağmen ciddi ciddi problemler yaşanıyor gibi. Efendim devam edelim. Gelin çok enteresan bir habere götürelim sizi. Yer bu defa İsviçre ama ırkçılığa çok iyi bir tokat söz konusu. İşte o yanıtla devam diyelim şimdi. Avrupa'da ırkçılık gündemden düşmüyor, düşmeyecek ve bir anlamda yani bu adamlar, bu hareketler ön plana çıkmaya devam edecek. Hatta kıyı Avrupa'sında özellikle görmeye devam edeceğiz. İşte bakınız Hollanda örneği. İsviçre'de de benzer bir tablo var. İşte geçen seneki milletvekili seçimlerinde birinci çıkan parti, aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin suç işleyen yabancıların derhal sınır dışı edilmesi teklifi vardı. Bu baya baya tepki çekmişti. Eğer suç işleniyorsa bunun İsviçre hukuki içerisinde ve toprakları içerisinde cezasının da ıslahının da gerçekleşmesi gerekir diyen sivil toplum uzmanları vardı. Ve İsviçre Meclisi sağduyu çalıştırdı ve bu teklifi doğrudan reddetti. Çünkü bu ırkçılık kokuyor dendi. Referanduma katılan İsviçrelilerin %41'i evet oyu kullandı. %60'a yakınıysa doğrudan hayır dedi. Yani referandum artı İsviçre siyaseti şimdi hayırı tercih etmiş vaziyette. Ve diğer siyasi parti sözcülerine döndüğümüz zaman baştaki hareketin teklifinin ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, İslamofobiyayı, Avrupa Birliği ile ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtiyor ve ülkedeki mahkumların %70'i, buraya özellikle dikkat, İsviçre'de her 10 mahkumdan 7'si doğrudan yabancı kökenli. Böyle bir tarafı var ve dilerseniz bu ilginç haberle noktayı koyalım. Aslında çok başka haberler de var ama dilerseniz gazete manşetlerine sözü bırakalım. Saat 8.27, birazdan manşetler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Melankoli Men'i dinledik. 8.33 saat. Gelin bu defa manşetlerle yolumuza devam edelim. Şimdi enteresan bir haber bu. Milliyet'in ilk sayfasında baya baya göbekten dikkat çekmiş zaten. Pirzolayı market yiyor diyor Milliyet. 7 ay beslenen 270 kiloluk bir sığırdan besici hemen hemen 500 lira. Süpermarkette 2576 lira kazanıyormuş. İki büyük süpermarketle devletin et ve süt kurumundaki et fiyatlarını incelemiş Ziraat Odaları Birliği ortaya bayağı enteresan bir uçurum çıkmış. Şimdi fiyatlar arasında 5 kata varan uçurum olduğunu belirlemiş birlik. Et ve süt kurumunda 25 lira olan dana kıyma son satıcıda 32. 52 lira olan bonfile ise satıcıda 85 lira, 38 lira olan pirzola satıcıda 80 liraya kadar çıkmış vaziyette. Tablo bu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı konuşmuş, Bayraktar, Şemsi Bayraktar. Üreticiler market arasındaki makasın çok açık olduğunu görüyoruz demiş. Yani burada ciddi bir uçurum var. Hal ve pazarlarda bu kadar açık değil. Et ve süt kurumu alım satımla piyasayı düzenlemeli, kimsenin fahiş kar etmesine müsaade etmemeli denmiş. Bakalım hükümet bu konuya el atabilecek mi? Efendim sür manşete döndüğümüz zaman aslında irili ufaklı birçok haber var ama aradan biri bayağı dikkat çekiyor. Mustafa Denizli'den istifa kararı diyor Milliyet. Galatasaray Teknik Direktörü 2-0'lı dün akşamki Antep yenilgisi sonrası istifa kararı aldı. Denizli bugün başkanla görüşerek resmi kararını açıklamış olacak. Kimisi sinyal diyor, kimisi yola girdi diyor, kimisi ise doğrudan istifa kararı şeklinde yorumlamış vaziyette Mustafa Denizli konuşmaya çalışıyor.
Bu göreve geldiğim zaman birçok şeyi takım içinde, kulüp içinde gidişatı değiştirebilecek bir takım oluşumları gerçekleştirmek için başladık. Fakat bunları maalesef gerçekleştiremedik. Gelirken kullandığım bir ifade, bir cümle vardı. Eğer kariyerim bir yara alacaksa Galatasaray için değer demiştim. Evet, bu tabloda bir yara aldık ama kariyerimizin dışında da bazı yaralar almaya başlıyoruz. Bunlar daha insanı üzüyor, rahatsız ediyor. Yani kendi içimde her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz ama mümkün mertebe imkanları değerlendirmenizle ilgili bir hadise. Dolayısıyla biraz evvel Sayın Başkanımızla görüştüm. Yarın kendisiyle uzun bir toplantı yapacağım. Ondan sonra da daha sağlıklı bir açıklamayı, kendi kafamda gerçekleştirdiğim düşünceleri hayata geçireceğim.
En çok Hamza Hamzoğlu'nu merak ediyorum. Acaba bu tabloyu, hani sadece Mustafa Denizli olayını değil, acaba tabloyu Galatasaray'ı Dursun Özbey'in haleti ruhiyesini acaba nasıl bir eda ile izliyor? Hakikaten meraktayım çünkü son toparlayıcı gibiydi geçen sene. Ve İtalyan ekolünün tırnak içinde o ekolün hemen ardından göreve gelmiş ve takımı çok kısa sürede toparlamıştı. Hatta Hamza Hamzoğlu'yla başka bahara açılan bir cimbomda vardı. Adama yamuk yapıldı zaten, transfer dahi yapılmadı. Eldeki kadroyla idare etlendi ama diğer tarafta gerek Beşiktaş gerekse Fenerbahçe hem takımın üzerine koyarak hem de yeni transferlere imza ata ata yolunu çizerken biraz da mucize beklendi ve Mustafa Hoca da açıkçası biraz kötü bir döneme denk geldi. Yani yaş tahtaya basmak diye galiba buna denir. 200 liraya ikiz plaka. Bakın bu çok enteresan bir terör haberi sevgili dinleyiciler. Terörün de bazı enstrümanları nasıl evrilir, onun tam bir yansıması. 1980 ve 90'lı yıllar. O dönemde suç eylemlerinde diyor Milliyet, genel olarak sahte plaka kullanılıyor. 2000'lerin başında durum biraz değişmiş. Trafik kayıtlarından veri tabanları oluşturması, işte suç gruplarının Change Araba gibi başka yöntemlere yöneltmiş ve suç dünyası bir süre önce ise ikiz plakayı keşfediyor. Sahte hologramı dahi var ikiz plakanın ve 200 liraya merdiven altı sistemden temin edilebiliyor. Yani dünya değişiyor ve maalesef terörün de yönü, rotası, anlayışı değişmiş vaziyette. Bugün millete bir soru dikkat çekici: kim vuruyor diyor. Halep çevresine acaba vuran kim? Rusya suçlamış, Ankara reddetmiş. Rusya dün YPG kontrolündeki Tel Abya'da Türkiye tarafından uzun menzilli top atışı gerçekleştiğini iddia etti. Türk askeri kaynakları ise Türkiye'den ateş açıldığını yalanladı diyor gazete. Suriye'de ateşkese rağmen Halep'in batısında isyancıların elinde bulunan 6 kasabaya hava saldırısı var. Yani ateşkesi konuşuyoruz ama 183 kişi can veriyor. İyi ki ateşkes var. Muhalif Yerel Koordinasyon Komitesi dünkü saldırıları Rusya'nın düzenlediğini iddia etmiş. Zaten Kremlin kanadından da hemen bu habere yalanlama gelmişti demiştik. Haberi geçelim ve bu defa Cumhuriyet Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Anayasa Mahkemesi ile ilgili AYM kararına sessiz kalırım ama saygı duymuyorum açıklaması bugün tamamen gündemde sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet'in manşetinde var. Erdoğan 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde Dündar ve Gül kararını tanımadığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum.
Bu olayın ifade özgürlüğüyle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu bir casusluk davasıdır. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. İfade ve düşünce özgürlüğünün sonuna kadar yanındayım. Ama ifade ve düşünce özgürlüğü maskesi altında bu ülkeye saldırı hakkını da kimseye tanınmasına taraftar değilim. Çünkü bu bir casusluktur. Kusura bakmayın. Ben bu kadar rahat onların yanında olamıyorum. Ve bu konuda da inandığım doğrular neyse bu doğruların da sonuna kadar arkasında olduğumu ifade etmek istiyorum.
Cumhuriyet diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı tabii gizli özne olarak yorumlanabilir. Bu mahkeme size de gerekecek. Yarın bu hukuksuz dönem yargılanma noktasına gelirse hakimlerin adaleti bugünün hükümetine de lazım olur diye hatırlatmış manşetten. Hatta bir başyazı gibi olarak da düşünülebilir. Aradan bir iki cımbız aldım cümle dikkatimi çekti. Açık bir darbe anlamı taşıyan bu sözlerin 28 Şubat'a rastlaması ibret vericidir demiş Cumhuriyet. Darbecinin adı değişiyor ama tavrı değişmiyor diyor gazete bugün ilk sayfadan. Hukukçuların tepkilerini yansıtmış gazete. Meşruiyeti tartışılır demiş Necmi Yüzbaşıoğlu. Anayasa hükümlerine saygı duymuyoruz dediğimiz zaman birileri de Cumhurbaşkanı'nın anayasal konumuna saygı duymaz. Böyle bir ifade her şeyin meşruiyetini tartışılır hale getirir diyor. Erdoğan Tezic ne demiş? AYM'nin kararını irdeleyecek bir makam yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin kararı anayasanın 153. maddesine göre yasama, yürütme, yargı organları, idari makamlarla özel ve tüzel kişileri bağlar diyor. Rıza Türmen de Erdoğan'ın sözleri baştan sona sorumlu demiş. Cumhuriyet'e son nokta Türkiye. Türkiye'nin manşetinde de saygı duymuyorum başlığı var, vurgusu var. Erdoğan'dan Can Dündar kararına tepki denmiş gazetenin manşetinde. Zaten enine boyuna bu haberi de aktardı ki hatırlatmaya da ara ara devam edeceğiz. Kadına şiddet kadından diyor. Bugün çok enteresan bir haber var Türkiye gazetesinde. Araştırmalara göre mağdur kadınların %29'u kayınvalide ve görümceden şiddet görüyor denmiş. Kadınlar sadece kocalarından şiddet görmüyor. 1100 mağdurla görüşüldü. Aile büyüklerinden şiddet görüyorum diyen kadınların oranı %29. En çok kayınvalide ve görümceler şikayet edilmiş. Kocalarsa sıralamada geride kalmış. Eşim sürekli şiddet uyguluyor diyenlerin oranı %9.7 olmuş. Kadınların %63'ü şiddete aynı şekilde karşılık verdiğini anlatmış. Galiba erkek şiddetinden biraz rahatsız olan bir erkek bu araştırmayı sanki yazıya almış gibi geldi bana. Efkan Ala ile devam edelim sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin ilk sayfasında operasyonlar var ve İçişleri Bakanı açıklamış. Yılbaşından bu yana 18 terör saldırısını önledik. 4 bomba yüklü araçtan da 3'ünü yakaladık diyor ve ilerleyen bölümlerde Ala'nın da notlarını aktaracağız. Taraf gazetesiyle devam edelim. İran var bugün Taraf'ın ilk sayfasında. Reform isteyenler kazandı. Yani az önce de kısmen değinmiştik. İşte düzenin maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Rafsanjani ile Cumhurbaşkanı Ruhani. Yani İran'ın bir anlamda ılımlı gözüken tarafı veya Ali Hamane'ye biraz daha mesafe koyabilen tarafı ön plana çıktı. İlk ikiye zaten bu isimler belirledi. Ama Ali Hamane'ye yakın duran Anayasayı Koruyucular Konseyi, yani din eksenli konseyde 10. sıraya kadar düşmüş vaziyette. İran'da parlamento ve uzmanlar meclisi seçimlerinde reformcular önde diyor Taraf. 290 üyeli parlamentoda Tahran'daki 30 milletvekillerinin tamamını reformcu Ruhani'nin müttefiklerinin kazanması bekleniyor. Ülkenin dini liderini belirleyen Uzmanlar Meclisi seçimlerinde ise aralarında Ruhani'nin bulunduğu reformcular muhafazakarların önünde yer alıyor denmiş haberin detayında. Son çıkış güçlü başbakanlık diyor Taraf'ın bugünkü manşetine dikkat. Antep milletvekili Şamil Tayyar gündemde. Onun güçlü başbakanlık formülüne yönelmemiz gerekiyor sözleriyle gündeme gelen güçlü başbakanlık ayrıntıları netleşti demiş gazete. AKP'nin birinci önceliği başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği paketinin halk oylamasıyla, yani referandumla hayata geçirilmesi olacak diyor gazete. Başkanlık sistemi konusunda bir ilerleme sağlanamazsa son çıkış olarak güçlü başbakanlık formülü gündeme gelecek. Peki bu sistemde ne oluyor? Diyelim ki Cumhurbaşkanı başkan olamadı, vatandaş seçmedi. Bu durumda Cumhurbaşkanının yetkileri yeni sistemde azaltılacak. Başbakanın yetkileri artırılacak. Erdoğan bu sistemle AKP içindeki muhaliflere de hodri meydan mesajı verecek ve başbakanlık koltuğuna oturacak diyor gazete. Sözcü'nün bugün manşetinde çok enteresan bir iddia var. Önce soru, tabi zerre kadar yoruma girmeyelim ama bu biraz sanki mahkemede sonuçlanacak gibi geliyor bana. Ankara bunu konuşuyormuş sevgili dinleyiciler. Rus sevgilisinden çocuğu olan ve ona babasının adını veren bakan kimdir diyor gazete. Bir kabine üyesi bugünlerde hem baba olma mutluluğunu hem de bu sırrını gizleme telaşını birlikte yaşıyor. İşte o bebeğin hikayesi denmiş. Doğum başkentin yeni açılan en büyük özel hastanesinde 10 gün önce gerçekleşti. Bebekle ilgili bilgi ve fotoğraf sızmaması için hastanenin bir katı kapatıldı. Dedesinin adı verilen bebeğin ve annesinin sağlığı iyi, nokta diyelim. Biz de çok fazla ayrıntıya girmeyelim. Bir de başkan olursa vay bu ülkenin haline diyor Sözcü manşet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı için takmam dedi vurgusu yapılmış Sözcü'nün manşetinde. Anayasa Mahkemesi'nin MİT tırlarındaki silahları haber yapan Can Dündar ve Erdem Gür'ü hak ihlali var diyerek tahliye ettirmesi sarayı çileden çıkardı. Nitekim Erdoğan Afrika'ya giderken bu kararla ilgili adeta nefret kustu. Milletin huzurunda ettiği anayasa ve hukukun üstünlüğüne bağlılık yeminini unutup şunları söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmek zorunda değilim. Verdiği karara uymuyorum, saygıda duymuyorum vurgusunu hatırlatıyor Sözcü. Başlığı atıyor, bir de başkan olursa vay bu ülkenin haline. Sözcü'ye noktayı koyalım sevgili dinleyiciler. Sabah gazetesine geçelim. Sabahın ilk sayfasında yine Cumhurbaşkanı'nın o demeci var. Tahliye kararına saygı duymuyorum şeklinde. Az önce zaten aktarmıştık. Gelin enteresan bir haberle devam edelim. Hanefi Avcı gündemde. Fethullahçı örgüt 28 Şubatçılardan çok daha acımasız şeklinde ve sabahta başlıklandırılmış vaziyette ilginç haberin ilginç detayı. Hem 28 Şubat hem de FETÖ mağduru olan Avcı postmodern darbe ile 17-25 Aralık darbe girişimini kıyaslamış. İkisi arasında var mıdır fark denmiş muhtemelen. O da şöyle anlatmış. Her ikisinin de militarizmi kutsamaları, ülke kaderini biz belirleriz mantıkları birbiriyle aynı. Fethullahçılar 28 Şubatçılardan daha acımasızdı. Her şeyi ters yüz edip hiç olmayanı tamamen uydurdular, akıl almaz suçlar yarattılar ve 28 Şubatçılara yakın durarak kendilerini kurtaracaklarını zannettiler denmiş Hanefi Avcı'nın işte tespiti bu şekilde. Devam edelim. Az önce kısmen vurgulamıştık. İçişleri Bakanı Efkan Ala, özellikle açıklanan iki ismin de Ankara saldırısından söz etti Kanal 7 ekranlarında. Açıklanan iki ismin de aynı kişi olduğunu dile getirdi. O canlı bomba aynı kişi diyor Sabah.
parmak izleriyle, fotoğrafıyla, kendi beyanıyla Suriye'den girdiği, Amu'da doğumlu olduğu, sonradan başka terör örgütlerinin açıkladığı başka isimli kişi de bu. Aynı kişi olduğunda tereddüt yok. Zaten onlar da başka bir şey iddia etmiyorlar. Terör örgütleri farklı mı? Yani Suriye'nin kuzeyinde bugün PYD, YPG adı altında faaliyet gösteren, terör faaliyetlerinde bulunan ayrı örgütler mi? Sanki çok efendim farklı kişilerden bahsediliyormuş, ilk açıklanan, söylenen şey yanlış çıkmış gibi bir intiba verilmeye çalışıldığı için söylüyorum.
HDP taziye çadırını dahi teröristin, yani canlı bombanın, hatta böyle diyelim, canlı bombanın taziye çadırında dahi yerini almıştı Van milletvekili Tuğba Hezer. Geçen haftanın belki en çok konuşulan figürlerinden, siyasilerinden biriydi. Ala'dan tepki var.
Bu açıktan teröre kol kanat germek, terörle işbirliği yapmaktır. O bakımdan onun gereği artık hukukun meselesidir. Kim terörle işbirliği içerisindeyse, suç işliyor ise onların dokunulmazlığının prosedürü var, başlatılıyor.
Şimdi manşetlerin birinci bölümünde son gazete sabah olsun, hatta son haberde Clinton ezdi geçti olsun. Çünkü Güney Carolina'da bir Clinton rüzgarı gerçekten de koptu gidiyor. Amerika'da başkanlık yarışını izliyoruz. Adaylar yarışıyor önce. Demokratların Güney Carolina'daki ön seçiminde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton aldığı oy oranıyla Sanders'a karşı önemli bir üstünlük elde etmiş durumda. Yani sosyalist adaya karşı Clinton'ın ciddi bir ağırlığı var. %73 oy alıyor. Rakibi %26'larda kalıyor ve Clinton 1 Şubat'ta Iowa'da rakibini burun farkıyla geçmesinin ardından 20 Şubat'ta Nevada'daki ön seçimleri, Sanders'a 9 Şubat'ta New Hampshire'daki ön seçimleri kazanmıştı. Ama Güney Carolina ile galiba dengeler bayağı şaştı. Clinton şu ana kadar 4 eyaletin 3'ünde Demokrat seçmenin beğenisini toplamış durumda. Uzmanlar böyle söylüyor. Amerika'da başkanlık seçimi Kasım'ın başında yapılacak. Obama iki dönem üst üste seçildiği için zaten üçüncüsünde yok ve bakalım yeni isim kim olacak? Demokratlarda Clinton mı adaylık sürecini Temmuz'da önde göğüsleyip tamamen başkanlığa soyunacak, yoksa emlakçı Trump mı doğrudan cumhuriyetçi kanattan ağırını koyabilecek? Bunun cevabını kısmen galiba ince ince alıyor gibiyiz. 8.50 saat, biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından zamanla devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Baksana, takmıyor kimseyi, hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yar edin yine de, yar edirsin de, eski sevgili ne yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yaktım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yaşadık bitti anılar bir.
bırakmaz. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Yok artık geri sahtesi canıma. O maskeli balo, o maskeli balo ve anın sahte izleri. O maskeli balo ve anın sahte izleri. O maskeli balo, sahte.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye Günaydın 8.54 saat zamanla Hürriyet'te ve Habertürk'te noktayı koyacağız. Johnny Depp zirvede denilmiş ama yılın en kötüsü olarak. Kötüler seçiliyor şimdi. Oscar sabahına uyandık aslında. Yani DiCaprio Oscar'ı aldı götürdü. Inarritu aldı götürdü. Meksikalı ünlü yönetmen ve en kötü film olarak da tabii Absolutely Anything seçilmiş. En kötü aktör ise Johnny Depp seçilmiş. İşin bir de böyle bir ayağı var. Oscar tarihine baktığımız zaman özellikle son dönemde Tom Cruise gibi, Brad Pitt gibi, hatta Charlie Chaplin gibi isimlerin Oscar alamadığını, Depp gibi bir ismin Oscar alamadığını görüyoruz. En azından bu zinciri şimdilik DiCaprio 40 yaşından sonra kırmış vaziyette. Zaten Oscar almanız için 40'ın üstünü görmeniz gerekiyor demişti İngiliz sinema uzmanları. Efendim Zaman'ın ilk sayfasında devlet kumara göz yumuyor başlığı var. Enteresan bir haber bu. YouTube, Twitter gibi sosyal medya sitelerine jet hızıyla erişim engeli getiriliyor. Yasa dışı bahis sitelerine ise ağır davranılıyor. Yasa dışı bahis sitelerini tespit eden Milli Piyango İdaresi'nin erişim engeli istediği yaklaşık 2600 yasa dışı bahis sitelerinden 1753'ünün tipçe kapatılmadığı belirlenmiş. Yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kapanmamış. Sayıştay'ın raporuna göre yasa dışı yollarla bahis oyunu oynattıkları bildirilen birçok sitenin kapatılmadığı ifade edilmiş durumda. Zaman enteresan bir hadiseye dikkat çekiyor. Hürriyet de devam. Hürriyet'te çok enteresan bir haber var. Şimdi işte bir tarafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu akşam 8'de başlayacak Kadıköy'de. Diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi çıkışı, ben o karara uymuyorum, saygıda duymuyorum şeklinde. Çok da tabii tekrara düşmeyelim. Bunları zaten sıklıkla verdik ama günün haberi şu olsa gerek. Kumpasla değişen hayatlar diyor Hürriyet. Tüm sanıkların beraat ettiği askeri casusluk davası cemaatin en büyük kumpaslarındandı. Bir e-mail ihbarıyla başladı her şey ve 5,5 yıllık bir iftira süreci sonucu 357 sanığın hayatında onarılmaz mağduriyetler yarattı diyor. Bakın hayatlar ve insanlar nasıl mağdur ediliyor. Davada 4 amiral, 3 general, 309 subay, az subay ve sivil memur yargılandı. Hakkari Dağ Komanda Tugay Komutanlığı yapan tüm general Alaaddin Parmaksız beraatı göremeden kanserden vefat etti. 68 personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldı. General amiral olması beklenen çok sayıda personel emekli oldu, boşananlar oldu. Eşi veya kendisi kanser olanlar da bu işin cabası denmiş. Enteresan detaylar var. Biri emlakçı. Jandarma Yüzbaşı Musa Ünsal'dan bahsediyoruz. Operasyonlar nedeniyle hedef alınıyor ve kumpasa maruz kalıyor. Tutuksuz yargılanıyor. Bu süreçte ailesini kaybediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılıyor. İzmir'de düşünün emlak işi ve otomobil alım satımı yapacak noktaya geliyor. Diğer tarafta bir çiftçi var. Foça Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Ömer Faruk Erdoğan'ı konuşuyoruz. 2012 Ağustos yaş sonucu amiralliğe terfi etmesine kesin gözüyle bakılırken bir anda cezaevinde. 20 ay tutuklu kalıyor. Erdoğan şimdi Foça'da bahçesinde zeytin ağaçlarıyla uğraşan bir çiftçiye dönüşmüş vaziyette. Davada 357 sanık yargılanıyor. Sanıklar arasında Güneydoğu'da kahramanlık gösteren bir isim de var. Tümgeneral Alaaddin Parmaksız, az önce anlattığım gibi davanın sonucunu göremeden hayatını kaybediyor. Adamın kalbine iniyor. General amiral olması beklenen çok sayıda personel emekliye ayrılıyor. Onlardan biri de enteresan bir isim daha. General olması beklenen Diyarbakır Asker Hastanesi Başhekimi Tabip Albay Cerrah Ergün Özkan 22 ay hapis yatıyor ve tepki olarak ordudan istifa ediyorum diyor. Şimdi mesleğini yapmıyormuş, hatta bistül isimli eline almak da istemiyormuş. Tüm teklifleri reddetmiş, yıllardır mesleğim yüzünden zaten eşimi ve çocuğumu ihmal etmiştim. Onlara daha fazla zaman ayırıyorum, hiçbir iş yapmıyorum ve şimdi huzur içindeyim. Bu bir çığlıktan ziyade bu tam anlamıyla bir hodri meydan diyesi geliyor insanın. Hürriyet'in ilk sayfasına bu berbat kumpaslarla noktayı koyalım. Habertürk'le noktalayalım. Plajı satın alıp halka verdiler diyor Habertürk. Yeni Zelanda'da yeryüzündeki cennet olarak bilinen Avaroa plajı satışa çıkarılınca internette seferber olan 40 bin kişi yaklaşık 1,5 milyon euro toplayıp satın almış. Kampanya sahipleri plaj halka açılacak denmiş. Enteresan bir haberle daha devam edelim. Asılsızmış, üzgünüm diyor Beşiktaş Belediye Başkanı. Kimle ilgili, neyle ilgili? Devam. Şimdi dün Kenan Işık'ın öldüğü haberi geldi sevgili dinleyiciler. Ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Aznedar hesabından atılan Kenan Işık öldü tweet'i için üzgünüm, beni affedin açıklaması yapmış. Ve ardından zaten kendi sosyal danışmanının görevine de son verilmiş vaziyette, yani Işık ölmedi. Saat 9, noktayı koyalım. Birazdan ateşkes süreciyle ilgili Sait Yılmaz, milli güvenlik uzmanı, ulusal güvenlik uzmanı Yılmaz konuğumuz olacak. Kaçırmayın.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
bakma, kendini bil, yalan dolanla aldatma. Çok konuşan az yapandır, bire bin katı patandır. Biraz da sus kalbini dinle, taşı kuşa atan sapandır. Biliyorum sonunu, çok eskidir bu konu. Bırak bu sözleri ah, iyi bilirim ben onu. Bırak bu laflara ben gelemem, ona buna kendimi sevdiremem. Biraz düşünce, biraz da aşk, gerisini dinleyemem. Bırak bu laflara ben gelemem, ona buna kendimi sevdiremem. Biraz düşünce, biraz da aşk, gerisini dinleyemem. Bırak bu laflara ben gelemem, ona buna kendimi sevdiremem. Biraz düşünce, biraz da aşk, gerisini dinleyemem. Bırak bu laflara ben gelemem, ona buna kendimi sevdiremem. Biraz düşünce, biraz da aşk, gerisini dinleyemem.
RSFM'de biliyorum sonunu dinledik. Cemali bizlerle, Cemali'nin Ali'si daha doğrusu bizlerle ve şu an telefon attığında. Ali Bey, iyi günler diliyoruz size.
Burada akşam olsa da merhabalar.
Sizde akşam yine. Aramızda 10 saat var galiba. Kaliforniya'da mısınız şu an? Efendim şimdi 95'ten çok enteresan bir aslında müzik grubu olarak çıktınız. Hani Cemali dendiği zaman benim aklıma daha çok 90'lı yılların sonu geliyor ama hakikaten müthiş alternatif bir çıkıştı bu. İşte Duymak istiyorum, Şimdi Hayallerdesin, Biliyorum Sonunu, daha sonra Yuh Yuh albümü ki 96'da sanıyorum World isimli albümünüz var. Amerika'da piyasaya çıktı. 2003'te Hayat adlı albüm bayağı dikkat çekti ama sonrasında biz sizi göremedik, duyamadık. Ne oldu yani, Cemali nokta mı koydu, başka kulvarlara mı yelken açtı, Türkiye'ye şimdilik bir mola mı verdi, neler söylersiniz bize?
Hayat albümünü çıkardıktan hemen sonra Universal Türkiye ayağı kapatılmıştı. Tanıtamadık o albümü. Albüm aslında çok sağlam bir albümdü. Çok baba müzisyenlerle çalışmıştık, prodüktörlerle. Hem Amerika'da hem Türkiye'de. Universal'ın kapatılmasıyla biz de ya dedik, ya bu burada bu işler çocuk oyuncağı gibi gidiyor. Yapmayalım artık. Şey olduk, bir bıkkınlık geldi bize. Çünkü müzik her şeyden önce bizim için bir tutku. Hiçbir zaman müziği para için yapmadık. Tutku.
Evet.
Tabii insan böyle düşününce bir süre sonra şey oluyorsun. Hani piyasadaki tanıtım şirketleri, yapım şirketleri, şunlar bunlar, hani çok ucuz çalışan ya da altyapısı olmayan insanlar tarafından yönetilen şirketler bizi çok rahatsız etti. Ondan dolayı artık bırakalım bu işi Türkiye'ye dedik. Tabii ki müzik bitmedi hayatımızda. Senelerdir kendi yapım şirketimiz var. Film müzikleri artı video oyun müzikleri, şunu bunu yapan şeyimiz var. O şekilde devam etti. Fakat son birkaç senedir aşırı yoğun istek üzerine tekrar yeni bir albüm üzerine çalışıyoruz. Bitmek üzere albüm. Bu güzel haberi de vermek isterim.
Bunu buradan verelim. Peki Türkiye'de mi çıkacak bu albüm, yoksa yine Amerika'da çıkacak bir albüm mi konuşuyoruz?
Amerika'da sanıyorum her yerde çıkacak. Dünya çapında çıkacak.
Evet,
Amerika'da World Music etiket altında çıkıyor tabii ki. Türkiye'de kesinlikle çıkacak. Çünkü albümdeki bütün parçalar tamamen Türkçe.
Sizinle ilgili böyle notlara baktığım zaman çok dikkatimi çeken bir ibare çıktı karşıma. Amerikalılar sizi dünya müziğine açılan ilk modern Türk müziği sanatçıları olarak mı yorumluyor acaba?
Evet, birkaç dergide o şekilde yazılmıştı. Sanıyorum biz eskiyle yeniyi birleştirmeyi seven insanlarız. Birazcık bu bizim hayat tarzımız sanıyorum. Artı hem Avrupa'da hem Türkiye, hem Avrupa ve Amerika'da dünya müziği etiket altında çalışan birçok müzisyen arkadaşla eşiçeyiz. Hatta San Francisco'da Dünya Müzik Festivali'ni ilk başlatan insanlardan biriyiz. Şu anda 14. senesine girdi sanıyorum. Dünyanın her bir yerinden değişik sanatçıları getiriyoruz ve her sene değişik tema altında, temaya uygun birçok sanatçı getiriyoruz dünyanın her yerinden. Bundan dolayı birazcık o hani eski dünya ile yeni dünya arasındaki o bağlantıyı kurmayı çok seviyor, o ince bağlantıyı. Fakat bizim altyapımız var. Modern elektronik rock müzik altyapımız var. Üniversitede, lisede biz hani o tarzda müzikler yaparak, dinleyerek yetiştik.
Evet.
Bunu doğuyla batıyı birleştirmek de bizim için çok heyecan verici bir şey.
Ama farklı gerçekten enteresan. Mesela 95'teki albüme baktığım zaman, daha sonra 2003'e dönüp Hayat albümünü dinlediğimde, işte Bir Dünya Yalan, Affetmem, ki az önce onu da dinledik Affetmem'i. Şunu söylemek lazım sizinle ilgili galiba. Cemali dendiği zaman alternatif popun dışında elektronik müzik de, müziği de hakikaten iyi kotarabilen bir grup gibisiniz galiba.
Elektronik müzik bizim işimiz. Biz stüdyo kurduyuz.
Değil mi? Evet.
Belki Facebook'tan şuradan buradan fotoğraflarımızı, resimlerimizi gören arkadaşlar şey yaparsa, San Francisco'da yaşıyoruz ve San Francisco aşağı yukarı dünyanın en alternatif şehirlerinden biri. Müzik anlamında, hatta hayat anlamında, hayata bakış anlamında. Silikon Vadisi. Ve bunların yenilikçi müzik yapan, alternatif müzik yapan arkadaşların birçoğu bizim yakın arkadaşımız, beraber çalıştığımız insanlar. Yenilikçi konumda olmak bize devamlı heyecan veriyor. Ve bu insanlarla birlikte çalışabilmek, fikir verebilmek.
Onun tadını çıkarabilmek.
Bir alışverişi. Tabii bu çok süper bir şey bizim için. Yani düşünce tarzımız postmodern fakat ruhumuzda şey de var, tarih de var. Öyle diyelim yani.
Ruhta doğu da var galiba değil mi tam anlamıyla?
Elbette ki doğu da var. Şundan dolayı ben bir antiparantez açmak istiyorum. Bir dönem dünyanın en güzel müzikleri Türkiye'de geliştirildi. Ve çok çok güzel şeyler yaptı. Aşık müziğinden tut, klasik müzikten tut. Şey dönemine geçelim ben diyeyim. Sanat müziği, klasik yapıtlar, şunlar bunlar. Bunlar süper şeyler. Bunların müzikle birleşmesi süper şeyler.
Kimleri seviyorsunuz daha çok? Mesela hani grup olarak Türkiye'de kalbur üstü gördüğünüz, sıra dışı gördüğünüz gruplar veya sanatçılar kimler?
Ben son zamanlarda şarkı sözü olarak beğendiğimiz arkadaşlardan Emre Aydın var. Emre bizim parçalardan birini okudu. Geçmişte diva olarak gördüğümüz Zerrin Özer var. Yakın dostumuz kendisi. Artı çok ruhlu bir insan. Ya o kadar çok şimdi şu aklıma gelmiyor.
Değil mi? Aslında çok isim var.
O kadar çok iyi sanatçı arkadaş var ki Türkiye'de bu cevher hiçbir zaman tükenmez. Sadece yapımcıların kimi ön plana soktuğu, kimi arka plana attığı problem var. Ondan dolayı birçok süper sanatçı, hatta Türkiye'de çok iyi indie rock, elektronik rock, elektronik müzik birçok şey çıkıyor. Fakat bunun tanıtımı yapılamıyor. Çünkü medya ağırlıklı olarak
senelerde
popülizme, zırdopa, şuna buna hani şey şeker satmaya çalışıyorlar.
Yani sizin yuh yuh demeniz gereken bir dönem daha var galiba bu durumda.
Her zaman yuh yuh diyoruz. Ondan dolayı zamanında yasaklandı ya o albümü de tanıtamadım.
Öyle mi? Yuh yuh albümü daha önce yasaklandı mı gerçekten de?
Yani birçok radyo ve televizyon bir şekilde yayınlamış olsa da yasaklandı. Çıktıktan sanıyorum 10 gün sonra falan yasaklandı.
Yani fiilen üstüne bir örtü çekildi galiba. Örtük bir yasaklama geldi.
Hani Mahsuni Baba'nın senelerdir söylediği parça zamanında Selda Bağcan söylemiş, diğer sanatçılar söyledi. Biz de bunu alıp birazcık daha endüstriyel, alternatif bir yorumla çıkardık. Fakat şey yani sonuçta anlayana, artı o dönem, özellikle o dönem klip yayınlayan kanalların çoğu sanıyorum biraz rüşvetle falan çalışıyordu. Tarzda garip garip durumlar vardı bizim midemizi senelerdir bulandıran. Ondan dolayı da yani normaldir böyle şeyler.
Ama çekilmediniz galiba. Hani son cümlemiz bu olsun herhalde. Yine devam edeceksiniz gibi.
Yok. Yok canım hiçbir zaman çekilmedik. Sadece yapımcılarla ilgili problemimiz oldu
evet.
Senelerdir. Yapımcılar bizim dilimizi anlamıyor. Biz onları anlayamıyoruz. Biz onları anlıyoruz. Onlar bizim dilimizi anlayamıyor. Bizi hangi yolla nasıl tanıtacaklarını hiçbir zaman bilemediler. Problem oradan kaynaklandı. Çünkü altyapısı olmayan insanlar çoğu. Bir bakıyorsun şirkete gidiyorsun. Dünyaca büyük bir şirket. Senin background'ın ne ya ben işte ne bileyim beyaz eşya bilmem ne şirketinde çalışıyorsun falan filan diyor. Ya diyorsun yani nasıl yani sen şimdi nasıl ya müzikten anlar mısın? Nota bilmesine de gerek yok. Ruh olması lazım.
İçine biraz saz koyarsak olur diyor herhalde.
Yeah.
Biraz aynen. Bunun gibi oluyor doğru. Çok güzeldi sizinle evet. Muhabbet etmek. Hakikaten keyif de verdiniz. Siz de gece tabii evet. Kaliforniya'da. Size iyi geceler diyelim. Noktayı siz böyle koyun.
Çok teşekkürler Murat'cığım. Buradan sevgi selamlar herkese.
Teşekkür ederiz. Cemali'nin Ali'si bizlerleydi. 95'te başlayan bir müzik hayatı duymak istiyorumdan. Ki grubun ilk stüdyo albümüydü. Ardından Şimdi Hayallerdesin, Biliyorum Sonunu, Yuh Yuh, Affetmem, Son Kertede Belki, Dünya Yalan. Hakikaten sıra dışı. Aynı zamanda elektronik müziğin de farklı örneklerini verdiler. Bunları konuştuk. Amerika performanslarını işte orada çıkardıkları World albümünü konuştuk. Daha sanıyorum konuşulur.